Ayrım 20.
Vera Pavlovna, ah bu gerçek ve fantastik toprak hikayeniz bıktırdı artık diyor. Anladık beyler bu örnekle ne demek istediğinizi ama siz hala aynı şeyleri yineleyip duruyorsunuz. Bu kez de birden Maria Alekseyevna çıkıveriyor ortaya ve belki de benimle konuşmak isterdin diyor kızına. Evet beyler, siz biraz uzaklaşın bakalım, biz şöyle ana kız baş başa bir konuşalım. Herkes çekiliyor, Veroçka annesiyle yalnız kaldıklarını görüyor. Maria Alekseyevna'nın yüzünde alaycı bir anlatım var. Vera Pavlovna diye başlıyor kızıyla konuşmaya, sesi öfkeden titriyor. Siz öyle aydın, öyle temiz, öyle soylu, öyle iyi bir kızsınız ki, benim gibi kaba, sarhoş bir kadın sizinle nasıl konuşabilir? Sizin Vera Pavlovna çok kötü, rezilin rezili bir ananız var. Ama izin verir misiniz sorayım, neydi bu ananın bütün çabası, kaygısı, hep peşinde koşturup durduğu şey? Bir lokma ekmek değil mi? Bu sizin aydın dilinizde gerçek, doğru ve insanca bir kaygı oluyor herhalde. Ananızdan sövgüler duydunuz, onun pis aşağılık işler yaptığını gördünüz. Ama izin verir misiniz sorayım, neydi acaba amacı bunların? Boş saçma şeyler mi sizce? Hayır hanımefendi, hayır efendim, ailenizin hayatı için ne derseniz deyin ama bunun boş, fantastik bir hayat olduğunu söyleyemezsiniz. Görüyorsunuz ya saygıdeğer Vera Pavlovna, ben de sizler gibi aydın ağzıyla konuşabiliyorum. Ananızın kötü, rezil bir kadın olmasını utanç verici, aşağılayıcı buluyordunuz siz, öyle değil mi? Benim iyi, dürüst bir kadın olmamı isterdiniz herhalde. Ben bir cadıyım Vera Pavlovna. Büyü yapmasını bilirim, dolayısıyla da arzunuzu yerine getirebilirim. Şimdi dikkat Vera Pavlovna, arzunuz yerine geliyor, ben kötü karı kayboluyorum. İyi yürekli bir anne ile kızı var karşınızda. Bir oda, kapının eşiğinde sarhoş, saçı sakalına karışmış hırpani bir adam horluyor. Bunun kim olduğunu anlamak olanaksız çünkü yüzünün bir yarısını eli örtüyor, öteki yarısını da mor lekeler kaplamış. Karyola. Karyola da bir kadın. Evet, evet. Maria Alekseyevna bu. Yalnız iyi yürekli bir kadın o artık. İyi yürekli ama yüzü nasıl da sarı, daha 45 yaşında olmasına karşın nasıl da yıpranmış, çökmüş. Yatağın yanında 18 yaşında bir genç kız var. Aa, bu da Veroçka olmasın sakın. Evet, ta kendisi. Ama okumuş insan demeye bin şahit ister bu kız için. Yüzü sapsarı, hatları kaba. Odada göze çarpan ilk ve tek şey yoksulluk. Bir tek koltuk bile yok neredeyse. Veroçka, melek yavrum diyor Maria Alekseyevna. Uzan şuraya, dinlen biraz. Yeter bana bakıp durduğun. Biraz da sen uzan şuraya, 3 gündür gözünü kırpmadın. Ben başka bir yere yatabilirim. Veroçka, yok anneciğim, yorgun falan değilim diyor. Benden hayır yok artık Veroçka. Bensiz halin ne olacak onu düşünüyorum. Babanın emekli aylığı ne kadar bir şey ki, hem kendisi de sana sağlam bir destek olacak halde değil. Sen güzel bir kızsın, dünya ise kötü insanlarla dolu. Seni koruyacak kimsen yok. Ah yavrum ah, nasıl korkuyorum senin için bir bilsen. Veroçka ağlıyor. Canım yavrum benim, şimdi sana söyleyeceğim şey için kızma, seni paylamak için değil, seni korumak istediğim için söylüyorum. Cuma günü, hani ben yatağa düşmeden bir gün önce, evden çıkıp nereye gitmiştin kızım? Veroçka ağlıyor. Aldatır o adam seni Veroçka, bırak onu. Hayır anneciğim. 2 ay sonrası, şaşılacak şey, bir dakika içinde 2 ay nasıl geçer? Ama geçti işte. Bir subay görüyoruz, subayın önündeki masada açık bir şişe, subayın dizlerinde ise o Veroçka. Yine bir anda geçen 2 ay. Soylu bir hanım, hanımın önünde de o, Veroçka. Ütü de bilir misin güzelim? Bilirim. Peki aslınız ne sizin güzelim? Toprağa bağlı kölelerden misiniz yoksa özgür bırakılmışlardan mı? Babam memur. Ay sen basbaya, yani bizim gibi ha? Hayır güzelim, seni tutamam. Senden iyi hizmetçi olmaz. Hadi canım işine. Veroçka bir sokak ortasında duruyor. Matmazel, hey matmazel. Peşine takılan sarhoşça bir genç sesleniyor kendisine. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsanız ben eşlik edeyim size. Veroçka Neva'ya doğru koşuyor. ''Nasıl bir tanem, gördün mü iyi yürekli, namuslu bir annenin kızı olmak nasılmış?'' diyor eski gerçek Maria Alekseyevna. ''Büyücülüğüme ne diyorsun? Başarılıyım değil mi?'' ''Ne o, beklemiyor muydun benden?'' ''Ne susuyorsun, konuşsana, dilini mi yuttun?'' ''Aa, konuşmuyor kız, dili tutuldu sanki. Ama ben seni konuşturmayı bilirim. Mağazaları dolaştın mı?'' ''Dolaştım,'' diyor Veroçka. Bunu söylerken titrediği görülüyor. ''Öyleyse gördün ve duydun.'' ''Evet.'' ''Nasıl, güzel miymiş yaşamları? Okumuş, aydın kişiler miymiş? Kitap okuyorlar ve sizin şu yeni düzeninize göre hani insanlara nasıl iyilik yaparız diye düşünüyorlar mıymış? Ha, söylesene, düşünüyorlar mıymış? Konuşsana.'' Veroçka susuyor ve titremeye devam ediyor. ''Şuna bak, konuşmayı unuttu sanki. Yaşamları güzel miymiş diyorum sana.'' Veroçka susuyor, eli ayağı buz gibi. Resmen dilini yutmuş. ''Söylesene, yaşamları güzel miymiş? Yaşamları güzel miymiş diyorum sana. Onlar gibi olmak ister miydin? Susuyorsun değil mi? Şundaki surata bak. Bana bak, Vera olacak karı. Senin okuyup bilgin olman neyin üzerine biliyor musun? Benim hırsızlık paralarım üzerine. İşin gücün başkalarına nasıl iyilik yaparım diye düşünmek değil mi? Eğer ben kötü olmasaydım sen iyi denen şeyin ne olduğunu bile bilmeyecektin. Anlıyor musun beni? Sendeki her şeyi benim. Sen benim kızımsın, ben de senin ananım.'' Veroçka hem ağlıyor, hem titriyor, hem de elinin ayağının buz kestiğini duyuyor. ''Anneciğim, ne istiyorsunuz benden? Sizi sevemem ben.'' ''Deme yahu, ben de beni sev diye yalvarıyordum sana.'' ''Hiç değilse saygı duyabilseydim size, bunu bile yapamıyorum.'» ''Şu işe bak, ben de kızım beni saymazsa kahrımdan ölürüm diye düşünüyordum sanki.'» ''Öyleyse ne istiyorsunuz benden anne? Niçin bana böyle korkunç şeyler söylüyorsunuz? Niçin geldiniz bana? Ne istiyorsunuz benden?'' ''Kıymet bil, kıymet. Başka bir şey isteyen yok senden. Sevmezsen sevme, saygı duymazsan duyma. Ama gönül borcu diye bir şey var, onu duy. Ben kötüyüm, ne diye seveceksin beni? Beş para etmez bir karıyım, ne diye saygı duyacaksın bana? Ama şunu kafana sok, ben böyle olmasaydım sen de böyle olamazdın. Senin iyiliğin benim kötülüğümden, senin yüceliğin benim beş para etmezliğimden. Anlıyor musun? Kıymet bil, gönül borcu duy.'' ''Çekilin Maria Alekseyevna, bacımla biraz da ben konuşmak istiyorum.'' Maria Alekseyevna ortadan kayboluyor. Nice delikanlının nişanlısı, nice genç kızın bacısı olan genç kız Veroçka'nın elini tutuyor. ''Veroçka, ben sana karşı her zaman iyi olmak isterim çünkü sen iyi bir kızsın. Bana gelince konuştuğum insan nasılsa ben de öyleyimdir. Örneğin şimdi sen üzgünsün, görüyor musun? Ben de üzgünüm. Bak bakalım üzgünlük yakışıyor mu bana? Yine de dünyada herkesten güzelsiniz. Öp beni Veroçka, ikimiz de üzgünüz şu anda. Ama annen gerçeği söylüyordu. Ben senin anneni sevmem ama o bana gerekli. Gerçekten onsuz yapamaz mısınız? Daha sonra insanların artık kötü olmalarına gerek kalmadığı zaman mümkün bu dediğin. Şimdi ise imkansız. Görüyorsun, iyiler kendiliklerinden ayağa kalkamıyorlar. Kötülere gelince onlar güçlü ve kurnaz oluyorlar. Yalnız bir şey var Veroçka, kötüler çeşit çeşittir. Kimi kötü dünyanın kötüye gitmesini ister, kimi kötü ise iyiye gitmesini. Çünkü böylesi onların çıkarınadır. Anneni alalım. Senin okumuş aydın bir kız olman onun çıkarınaydı. Verdiğin özel derslerin paralarını cebine indiriyordu bir. İkincisi ve daha önemlisi de senin kendisine zengin bir damat getirmeni istiyordu. Bunun için de senin okumuş olman gerekiyordu. Gördüğün gibi düşünceleri kötüydü ama bu kötü düşüncelerden insanlar için yararlı şeyler çıktı. Örneğin sen çıktın. Başka kötüler içinse durum farklıdır. Eğer Anna Petrovna senin annen olsaydı, sanıyor musun ki seni okutur, aydın bir insan yapar, iyilik nedir bilmeni, onu sevmeni sağlardı? Hayır. Senin iyi ve güzel herhangi bir şey öğrenmene olanak tanımaz, seni bir bebek gibi yetiştirirdi. Öyle analara bebek gibi kızlar gereklidir, çünkü onların kendileri bebektir ve işleri güçleri bebeklerle bebek oynamaktır. Senin annene gelince evet kötü bir insan ama insan. Ve bu insana senin de insan olman gerekliydi, bebek olman değil. Görüyor musun kötüler nasıl çeşit çeşit olabiliyormuş? Bunlardan bir bölüğü bana epey engel oluyor çünkü ben insanlar insan olsunlar istiyorum. Onlarsa hayır, insanlar bebek olsunlar diyorlar. Bir bölüğü ise bana yardım ediyor. Aslında bunlar bana yardım etmek falan istemiyorlar ama işte insanlara insan olmaları için gereken serbestliği sağlıyorlar. Hatta insanların insan olmaları için gerekli araçları buluyorlar. Bana da gerekli olan bundan başka bir şey değil. İşte böyle Veroçka, başka bir takım kötülere karşı olan bu kötüler olmadan benim işim zor. Benim kötülerim evet kötüdürler ama elleri altında iyilik biter. Böylece Veracığım, annene gönül borcu duymalısın. Onu sevme, kötü bir insan çünkü ama her şeyini ona borçlu olduğunu, o olmadan senin de olmayacağını unutma. İyi ama bu hep böyle mi olacak, böyle olmayacak değil mi? Zamana gereksinimimiz var bunun için Veroçka. İyiler güçlü oldukları zaman ben kötülere gereksinim duymayacağım. Yakında bu iş böyle olacak. Kötüler kötü olamayacaklarını görecekler ve insan olan bu kötüler iyi olacaklar. Çünkü onların kötü olmalarının tek nedeni iyi olmanın kendileri için kötü olacağını bilmeleridir. İyi olmanın kötü olmaktan daha iyi olduğunu gördüklerinde ve herhangi bir zarara uğramadan iyiliği sevmenin mümkün olduğunu anladıklarında iyilik seçeceklerdir. Ya bebek olan kötüler, onlar ne olacaklar? Acıyorum ben onlara. Onlar başka bebeklerle oynayacaklar, ancak bu başka bebekler artık zararsız şeyler olacaklar. Çünkü artık onların kendilerine benzer çocukları olmayacak. Benim egemenliğimde bütün insanlar insan olacak, bebek değil. İnsan olmayı onların çocuklarına da öğreteceğim. Ah, ne güzel bir şey bu. Şimdi de pek fena sayılmaz durum, Veroçka. Çünkü şimdi de senin o ne güzel dediğin şeyin hazırlıkları var. En azından bu hazırlıkları görenler için şimdinin de güzel olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle düşün Veroçka, mutfakta yemek hazırlayan aşçıya yardım ediyorsun. Mutfakta yemek kokuları, duman, is vardır. Kimileyin solumak bile zordur ama sen bundan yakınmıyorsun. Sofraya oturup yemek yemek herkes için güzeldir ama o yemeğin hazırlanmasına katılanlar için bir kat daha güzeldir. Yemek onlara bir kat daha tatlı gelir. Sen de tatlıyı seviyorsun değil mi Veroçka? Tatlıyı da mutfakta tatlı yapımına katılmayı da seven Veroçka, sanki sevgisinde suçüstü yakalanmış gibi gülümseyerek evet diyor. Madem öyle, neden hala üzgünsün? Dur bakayım, meğer üzgünlüğün geçip gitmiş. Ne kadar iyisiniz ve neşeli. Veroçka, bak ben her zaman neşeliyimdir, üzgün olduğum zaman bile, öyle değil mi? Evet, ben üzgün olduğum zaman bakıyorum siz de üzgün gibisiniz ama hemen sonra bu üzüntüyü dağıtmayı başarıyorsunuz. Sizinle insan nasıl da neşeli oluveriyor. Şarkıcığımı hatırlıyor musun Veroçka? Donc vivons. Hatırlıyorum. Hadi birlikte söyleyelim. Hadi. Veroçka, yoksa uyandırdım mı seni? Çay hazır demeye gelmiştim. Önce inlediğini sandım, korktum, içeri girdim ki şarkı söylüyorsun. Hayır sevgilim, uyandırmadın. Zaten uyanmıştım ben. Öyle bir düş gördüm ki bir tanem. Neyse, kahvaltıda anlatırım. Şimdi çık da üstümü giyineyim. Hem iznim olmadan odama nasıl girdiğinizi öğrenebilir miyim Bay Dimitri Sergeyiç? Bazen kendinizi unutuyorsunuz. Benim için çok mu korktun sevgilim? Gel de seni bunun için öpeyim. İşte öptüm. Hadi şimdi çık da giyineyim. Madem öpüldüm, oda hizmetçinmiş gibi giyinmene yardım etsem olmaz mı? Pekala sevgilim, yalnız çok utanıyorum. 4. Vera Pavlovna'nın atölyesi iyice yerine oturdu. Kuruluş temelleri hele de başlangıçta o kadar basitti ki üzerinde durmamız bile gerekmiyor. Vera Pavlovna ilk 3 terzisine kendilerine başka terzihanelerde aldıklarından biraz daha fazla ücret ödeyeceğinden başka bir şey söylememişti. İşin öyle özel bir yanı yoktu. Terzi kızlar Vera Pavlovna'nın aklı bir karış havada boş kadınlardan olmadığını görmüşler ve kendisinde çalışmaları önerisini ikiletmeden kabul etmişlerdi. Sonra ortada kuşkulanılacak bir durum da yoktu. Zengin olmayan bir hanımın böyle bir dikiş atölyesi açması normal sayılabilirdi. Bu ilk 3 kızda 3-4 kız buldular. Bunların seçiminde Vera Pavlovna'nın özen gösterilmesini rica ettiği noktalara özellikle dikkat etmişlerdi. Vera Pavlovna'nın rica ettiği şeylerde de kuşku çekecek bir yan yoktu. Genç ve gösteriş sevmeyen, alçak gönüllü bir kadının yanında çalışacak kimselerde dürüstlük, temizlik, uysallık gibi bir takım özellikler aramasında şaşılacak ne vardı? Demek ki kavga gürültü gibi şeyler istemiyordu, hepsi bu. Bu konuda ince eleyip sık dokuması da onun akıllı olduğunu gösterirdi. Vera Pavlovna sonradan gelen bu kızlarla da tanıştı, hatta kendilerini işe aldığını söylemeden önce onları iyice tanıdı. Bunda da şaşılacak bir yan yoktu, çok doğaldı. Olsa olsa onun ne kadar aklı başında bir insan olduğunu gösterirdi. Böylece belirlenen zamanlarda belirlenen ücretlerini alarak bir ay kadar çalıştı kızlar. Vera Pavlovna sürekli olarak atölyedeydi. Böylece kızlar onun çok iyi bir insan olmasının yanı sıra hesabını bilen, ne yaptığını ne ettiğini bilen, dikkatli, aklı başında bir insan olduğunu da anlamak olanağını buldular. Sonuç olarak da Vera Pavlovna kızların büyük güvenini kazandı. Bunda da şaşılacak bir yan yoktu. İyi bir iş sahibiydi, işini yönetmesini biliyordu, bu yüzden de işleri iyi gidiyordu. Bir ay dolduğunda Vera Pavlovna atölyeye bir hesap defteriyle geldi, kızlardan işlerini bırakmalarını ve kendisini dinlemelerini rica etti. Çok yalın, çok anlaşılır bir dille konuşuyordu. Kızlar daha önce hiç kimseden hiçbir zaman böyle sözler duymamışlardı. Artık birbirimizi iyi tanıyoruz diyordu. Örneğin benim için siz çok iyi işçiler, çok iyi kızlarsınız. Siz de benim saçma işler peşinde koşan aptal bir kadın olduğumu söyleyemezsiniz. Demek oluyor ki ben artık sizinle kafamdan geçen düşüncelerin neler olduğunu konuşabilirim. Söylediklerimde size tuhaf gelen yanlar olursa bunlara hemen ilk ağızda karşı çıkmayın. Önce etraflıca bir düşünün çünkü benim boş sözler eden aptal bir kadın olmadığımı biliyorsunuz. Şimdi gelelim düşüncelerime. Bir takım iyi insanların dediklerine bakılırsa daha önce hep bildiğiniz atölyelerden çok daha karlı çalışan atölyeler kurulabilir. Benim de gönlümden geçen böyle bir atölye kurmak. İlk ayki çalışmalarımızın sonucu bunun olanaksız olmadığını gösteriyor. Siz benden bu bir ay içinde ücretlerinizi düzenli olarak aldınız. Yalnız size söylemek istediğim bir şey var. Sizlere ödediğim ücretlerden ve yaptığım tüm öteki harcamalardan sonra benim elimde bakın şu kadar daha para kaldı. Vera Pavlovna elindeki defterden o ayın gelir ve gider rakamlarını okudu. Defterde ödenen ücretler dışında oda kirası, aydınlatma, hatta Vera Pavlovna'nın atölyenin işleri için harcadığı 1 ruble araba parası gider olarak gösterilmişti. Gördüğünüz gibi diye sürdürdü sözlerini, bütün bunların üzerine elimde yine para kalmış. Şimdi bu parayı ne yapalım? Terzilerimin emekleriyle kazanılan paranın yine emek sahiplerine dönmesi benim bu atölyeyi kurarken güttüğüm ilk amaçtı. Bu bakımdan şimdi bu parayı sizlere dağıtıyorum. Bu ilk paylaşmada herkes eşit pay alacak. Dağıtımın böylesinin mi yoksa bir başka biçimde olmasının mı sizin çıkarınıza olacağını daha sonra işin kendisi gösterecektir. Bunları söyledikten sonra herkese parayı eşit olarak dağıttı. Kızlar şaşkınlıktan dona kalmış gibiydiler. İlk şaşkınlıkları geçince teşekkür etmeye başladılar. Vera Pavlovna onların düşüncelerine ve kendisine içtenlikle duydukları gönül borcuna karşı kayıtsız görünmüş, saygısız davranmış olmamak için teşekkürlerini dinledi. Sonra yeniden konuya döndü. Şimdi sıra geldi en zor konuya. Daha sonra da sık sık ele almamızın gerekebileceği bu zor konuyu size açıklamayı başarabilecek miyim bilmiyorum. Başarırım ya da başaramam ama bu konuyu etraflıca konuşmamız gerekiyor. Şimdi bir, neden bu parayı kendime alakoymuyorum ve iki, eğer bir kazanç elde etmeyecek idiysem neden bir atölye açtım? Kocamla birlikte biliyorsunuz ele güne muhtaç olmadan yaşayıp gidiyoruz. Zengin değiliz ama gerekli hiçbir şeyden de yoksun değiliz. Herhangi bir şeye gereksinim duyduğumda bunu kocama söylemem yeter. Hatta söylememe bile gerek yok. O benim daha fazla paraya gereksinimim olduğunu kendiliğinden anlar ve bunu bana hemen sağlar. Kocam kendisine fazla kazanç sağlayacak işlerle değil, hoşlandığı işlerle uğraşıyor. Kocamla birbirimizi çok seviyoruz. Bunun içinde onun yapmaktan en hoşlandığı şeyler benim hoşuma giden şeylerdir. Bu durum benim için de böyledir. Diyeceğim şu ki, eğer benim paraya gereksinimim olsa o hemen kendisine şu andaki işinden daha çok kazanç sağlayacak bir iş bulur ve bana bu parayı sağlar. Kocam böyle bir işi bulabilir çünkü kendisini az çok tanıyorsunuz. Akıllı, elinden iş gelen bir insandır. Eğer kocam böyle bir şey yapmıyorsa, demek ki şu anda kazanmakta olduğumuz para bize yetiyor. Çünkü ben para canlısı bir insan değilim. Bilirsiniz, insanların çok çeşitli tutkuları vardır. Herkesin tutkusu ille de paraya değildir. Kimi balolara düşkündür, kimi şık giyinmek ister, kimi kumar der, başka bir şey demez. Ve bütün bu insanlar bu tutkuları uğruna ellerinde avuçlarında ne varsa savururlar. Hiç kimse de bu insanların tutkuları uğruna bütün paralarını harcamalarına, yani tutkularının paradan daha değerli olmasına şaşmaz. Benim tutkumsa sizlerle kurmaya çalıştığım şu iştir. Ancak ben bu tutkum uğruna elimde avucumda ne varsa yitirmek şurada dursun, hiç para harcamıyorum. Ben bu işle uğraşmayı seviyorum, hiç çıkarım olmasa yine uğraşırım bu işle. Sanırım bunun şaşılacak bir yanı yoktur. Bir insan hem bir tutkusunu gerçekleştirsin hem de ondan bir gelir beklesin. Kabul edersiniz ki olacak şey değildir bu. Dediğim gibi insanlar salt tutkularının gerçekleşmesi için avuç dolusu para harcıyorlar. Bense para falan harcamıyorum. Demek ki başkalarıyla kıyaslandığında benim durumum çok iyi. Herkes düşkünü olduğu şeyi, zevkini, tutkusunu parayla elde ederken benim için böyle bir şey söz konusu değil.